edebiyat dünyamızdan. Beni sade sen sevdin. Eşyamda izin, ayağımda tozun var mı diye sorarsan, sana can çekişe çekişe değişen eşyayı haber veririm. Ayağımın tozunu silttim, eşyamı karıncaya yükledim. Kırık yayda kalıveren ok gibi kaldım. Ama hiç korkmadım, seni sükutu hayale uğratmadım. Sen hatim ol, ben yarım. Sen hatem vur, ben dargın. Sen hatır kır, ben uzun uzadıya kendimi açıklayayım ki bilinsin nasıl bir zulmetteyim. Bilinsin bu evren doğanla her gün en baştan nasıl yaratılır. Boş bir sadak gibi kaldım ama zaten nehirler çekilmiş, kurumuş göller. Aramızda deniz vardır. Bana kalan sade sabır, sade sabır. Ben bu kırık izzeti nefisle çok uzağa gitmem, biliyorum. Bende ramak kalmıştır her şeye. Hasmane tertiplere ölmeye ramak kalmış. Flamasında ölüm işaretleriyle bir kuru benliğim kalmış. Kesilmemiş, kartalmış bir adak gibi kaldım. Ama katılaşmadım. Hatırla, sana ve kendime hep inandım. İşte oradayım. İmanını tazeledin her cürmümden, kalbimden sızan acıdan. Korkarak, belirsiz bırakarak, dokunmayarak beni sevdin. Tanrı hakkı için sevdin, ebedi dostunu bildim. Buydu seni avutacak. Hem gerçek, hem yalan olan. İşte bak, bu açık seçikti aramızda. Seni affetmedim. Sana teslim gönlümü esirgedim, bağışladım. Sen sendelediğinde inancımın ilk perdesi yırtıldı. Dediler ki suya götürür, susuz getirir adamı. Dediler ki bir vefadır, boşuna çalınmasın kulağın. Bense bir kez kerametine iman etmiştim Devit'in ve Hokka'nın. Gene de tuz basmadım zaafına. Seni hasletimden azatladım. Ateşi keselim. Kesilebilir değilse de namı var ateşkesin. Bu ateşin narında yanacak sözcükler ve kuralları simyanın. Birkaç sayfa kurtaralım. Kekeme kalsak bile isimsiz mektuplar için. Şartsız ve müdanasız bir mütareke imzaladım. Ama kerem ettim sana. Seni hiç aklımdan çıkarmadım. Şimdi burada her şey pırıl pırıl, aydınlık ve her saat gündüz. Duvarlarda, masalarda, kulelerde duranlar bile 12'ye vurmuş. Dünyanın her yerinde, kalbimin rehberliğinde bir çocuk doğmuş. Her çocuğa adın konmuş. Akrep durmuş 12'de, işlememiş saniye. Bu aşkın, aşkı kaldı bende. Onursa hiçtir terazi kefesinde. Edebiyat Dünyamızdan programında sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta şair, eleştirmen Hayriye Ünal'ı stüdyomuza konuk ettik ve güzel bir şiiriyle de başladık programımıza. Beni sade sen sevdin. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk. Merhaba.
Merhaba ve şair yazar Osman Özbahçe ile de birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş bulduk.
Şimdi izin verirseniz Sayın Ünal'ı dinleyicilerimize şöyle kısaca bir tanıtayım.
Tabii.
Şair, eleştirmen, 6 Ekim 1973 doğumlu, Muğla Fethiyeli, ilk orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1997'de ODTÜ Matematik bölümünden mezun oldu. Hece Dergisi'nin yayın kurulundadır. Yazı hayatına 1997'de Hece Dergisi'nde İngilizceden çeviriler yaparak başladı. Yazı çalışmalarını özellikle modern Türk şiiri üzerine yoğunlaştırdı. 1997'den beri şiirlerini edebiyat dergilerinde yayımlamayı sürdürüyor. Birçok edebiyat dergisinde, fanzinde, ortak kitapta ve daha seyrek olmak üzere elektronik dergilerde eleştiri yazıları yazdı. Hayriye Ünal, şiir ve eleştiri yazmanın yanı sıra poetik görüşlerini Çok Sesli Şiir Poetikası teması altında kitaplaştırdı. 2010'da Gerekli Açıklama adlı şiir kitabı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şiir kitabı seçildi. 2016'da Başkasının Sınırlarında Şair adlı eleştiri kitabı Türkiye Yazarlar Birliği ve Eskader tarafından eleştiri ödülüne layık görüldü. Dinleyicilerimize hemen hatırlatalım niye biz bunu böyle toptan dinleyicilerimize verdik. Çünkü şiirde durduğunuz yeri biz çok merak ediyoruz. Öyle değil mi Sayın Evet. Bahçe?
Hayriye Ünal günümüz şiirinin önemli şairlerinden birisi. Benim kuşağımın önemli şairlerinden birisi. Kuşağım kelimesini korka korka kullanıyorum. Çünkü biz 90'lı yıllarda ilk kitaplarını çıkaran, asıl olarak da 2000'li yıllardan itibaren şiirde etkin olan kişiler olarak kuşak anlamında bir toplu hareket, toplu çıkış veya birlikte hareket gerçekleştiremedik. Bizden önce böylesi faaliyetler Türk şiirinde var. Mesela ikinci yeni de var. 60 kuşağı, 70 kuşağı, 80 kuşağında var. Ama bizde böyle bir işleyiş olmadı. Kuşak kelimesi, konusu hakkında ne dersiniz? Böyle başlayalım mı?
Şiirden önce kuşakla başlayalım diyorsun. Yani. Aslında tabii şöyle bir anlamı olur benim için. Biz seninle aynı kuşak içine evet. dahil sayılırız. Evet. Yaş itibariyle yakınız. Beraber başladık. Ben çok duygulandım. Benim sevdiğim bir şiir okudunuz siz hanımefendi. Osman Özbahçe ile birlikte de bugünleri hep birlikte yaşadık aslında. Evet. Belki 20 yıldır bu şiir işlerinin içerisinde hep beraber o anlamda aynı kuşakta olmanın bir anlamı var tabii evet. ki. O yüzden anlamlı bir soru sayabiliriz bunu. Kuşak deyince tabii yaş itibariyle ilk etapta akla bu geliyor. Yani aynı yaşlarda, yakın yaşlarda olan ya da yakın şiir anlayışları içinde olan insanların bir arada evet. bir takım üretimler yapması gibi. Fakat şiir nihayetinde bireysel olan bir üretim. Evet. Şiir ister herhangi bir kuşağa dahil olmadan da veya işte ikinci yeni konusunu sen de çok iyi biliyorsun. Çok farklı yaş gruplarından da insanların katılımıyla olabilecek bir şey. Dolayısıyla biz bir kuşak olabildik mi? Soruyu doğru anlıyorum değil mi?
Aşağı yukarı.
Yani bana göre biz aslında çok iyi bir kuşak olma adayı olarak başladık. Şiir anlayışı olarak bizden öncekilerin önceden aldığımız mirası çok iyi değerlendirdik. Olumsuz ve olumlu yanlarını çok güzel değerlendiren bir kuşaktık. Fakat tabii her insanın olduğu her yerde olduğu gibi bir takım çekişmeler yüzünden belki grup halde bir şeyler yapamadık. Farklı farklı dergiler çıkardık. Bu da bence bir berekete yol açtı. Herkes kendi bayrağını dikti aslında. O anlamda daha sonra değerlendirmek de gerekiyor. Yani şöyle bakmamak, içinde yaşıyoruz hala o sürecin.
Evet, aslında ben şöyle bakıyorum, bizim kuşağı son derece yetenekli şairlerden oluşuyor diye algılıyorum.
Evet.
Gerçekten hem şiirde hem eleştiride, hatta dergi yayıncılığında, hatta kitap yayıncılığında, bütün bunları aynı anda yapabilen arkadaşlar da dahil olmak üzere gerçekten yetenekli arkadaşlardan oluşuyor. Mesela 50'li yıllardaki gibi şiiri toptan değiştirebilecek, bir şeyi kaldırıp yerine yeni bir şey getirebilecek bir enerji, hareket doğabilirdi bizim kuşaktan.
Aslında doğmadı diyemeyiz.
Yani doğmadı da diyemeyiz. 2000'li yıllardan sonra bizim kuşak Türk şiirini önemli ölçüde etkisi altına aldı.
Evet.
Yani bunu söyleyebiliriz.
Yani modern şiirden mi söz ediyoruz?
Tabii ki.
Modern Türk şiiri. Tabii.
Modern Türk şiiri.
Evet. Mesela sizin başta vurguladığınız bireysellik vurgusu şiirde temel şart. Yani şair eninde sonunda tek başınadır. Kuşak içinde yer alsa da tek başına, hiçbir gruba, dergiye mensubiyet hissetmese de şiir tek başına bir faaliyet. Sizin 5 tane şiir kitabınız var. Yine kuşak kelimesiyle konuşalım. Bizim kuşak içerisinde 5 kitap. En son Çıta, yani 6 kitabı 7 kitabı olan arkadaş hatırlamıyorum ben. Beş kitabı şöyle bir soruya dönüştürmek istiyorum. Cemal Süreyya'yı, Sezai Karakoç'u, Edip Cansever'i okuduğumuzda işte 8-9 kitapları var ve şiirlerini bütünlemiş, tamamlamışlar, bütünlüğe kavuşturmuşlar duygusu, düşüncesi oluşuyor bizde kitabı okuduğumuzda. Mesela sizin öyle zannediyorum ki 6. kitabınız da hazır. Şiir kitaplarınız bazında süreci hızlıca aklınızdan geçirseniz neler söylersiniz?
Aslında bir şöyle bir şey
gidiyor mu veya böyle bir amaç taşıyor musunuz?
Bütün, yani bunu baştan peşinden amaçlamak
mümkün değil.
Şiiri ilk hatta yazmaya başladığımda bir kitap olacağı bile aklımda değildi benim. Yani biz bugün geriye doğru sadece bakınca her yazmak, şey sanki çok planlıymış gibi görünüyor, evet. Ama sadece böyle canhıraş bir şekilde içindeki o tazyiki dışarı çıkarmak, yazmak, bir takım şeylerden kurtulmak ve sadece dünyaya bir şey eklemek isteğiyle şiire başlıyorsun. Daha sonrasında olan bir şey kitap, daha sonra gelen bir şey.
İlk şiirin hangisi?
İlk şiir Gözleri Kamaşanlar için Üç Kısa Şarkı adlı bir şiir.
Bayağı uzun
kitapta. Adı bile şiir gibi. Değil mi Dilek Hanım?
Evet, gerçekten öyle.
Bu şiir 97 yılında yayımlandı. O zaman zaten yayımlamaya başlamadan önce de bir süreç var. Yani gönderiyorsunuz, yayımlamıyorlar dergiler.
Biraz öyle daha çalışıp.
Çok sancılı bir süreç var. Bir doğum gibi gerçekleşiyor ilk kitap zaten. Ondan sonra kitabın idrakine varıyorsunuz. Ben ilk kitap olduktan sonra ikinci kitap diye bir şey aklımda oluştu. Ondan sonrasında da tabii şimdi mesela artık bugün geriye doğru bakınca 5 şiir kitabı, 3 eleştiri kitabım var. Şimdi artık önümü daha rahat görebiliyorum ve bunun nasıl bir süreç olduğunu biliyorum. Bu yıl içerisinde yeni bir kitabım çıkacak, şiir kitabı. Bir bütünlük olarak düşünmüyorum. Her an ölebilecekmiş gibi yaşıyorum.
Evet, yani bütün olabilir. Yazdığım her şiir son şiirdir.
Belki yani
belki uç bir ifade ama
yani belki öyledir. Çıkaracağım her kitap son kitap olabilir, evet. Kafasıyla bugüne kadar ne yaptığıma bakıyorum ama onlarla avunamıyorum. Hep daha iyisi, şu da olmalı, bu da olmalı gibi bir kafam var. Eskiye oranla, tabii 20 yıl öncesine oranla şimdi önümde işte 5 kitabın projesi hazır duruyor. Yani bir eleştiri kitabım hazır.
Daha planlı hareket ediyorum.
Daha çok artık hayatımın zaman çünkü çok daraldı. Yani önümdeki zamanı çok hızlı kullanmam gerekiyor gibi bir duygu
Hayri
var.
Hayri Ünal'ın şiirleri uzun. Değil mi? Çok şey anlatıyor.
Niçin uzun şiir
yazıyorsun? Uzun dediğimiz bu. Mesela bu okuduğun uzun şiir uzun sayılmıyor,
bu
değil
uzun
mi?
Uzun değil, evet.
Çünkü uzunluk da görece bir kavram. O yüzden şeydir. Uzun şiir daha fazla şeyi anlatma imkanı tanır. Bizim kültürümüzde kısa ve öz olan şeye şimdi özellikle internet çağa başladıktan sonra şöyle bir merak başladı. Daha kısa, hatta bir cümle. Sosyal medyada alıntılanabilir şeyler yazmak gibi merak başladı. Dolayısıyla artık uzunluk biraz itip kakılan olumsuz bir şey gibi algılanıyor. Ama biz Osman Özbahçe de hatırlar. İlk çalışmalarımızı yaptığımız yıllarda, ilk kitapların çalışmalarında bütün bu poetik çalışmaları uzun çalışmalar üzerinde gerçekleştirdik. Ve o yaptığımız çalışmalar bugün neredeyse şimdi bütün şiir ortamını besliyor. Yani uzun şiir yazmak kusurları kapatır aynı zamanda. Fakat birçok şeyi şairin yapmasına imkan tanır. Yani epizodik şiirler yazarsınız, iç içe birden fazla kişiyi konuşturursunuz. Hem kadın hem erkek onun içinde kendine yer bulabilir. Hem yoksul hem zengin. Birden fazla imkanı vardır uzun şiirin. Şimdi tabii hem uzun hem kısa şiirler yazıyorum. Yani özel olarak uzun olmalı. Yani hiçbir şey ebat tek başına olumlu veya olumsuz bir değer değildir.
Tabii, elbette değildir ama.
Biraz önce konuşurken söz arasında, hani dergilere şiir gönderiyorsunuz, yayınlıyorlar, yayınlamıyorlar, geri geliyor veya ilk kitabımı çıkarmayı hiç düşünmemiştim gibi cümleler kurdunuz. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi bizim edebiyat dergilerimizde mesela klasik, klişe, dosya konuları vardır. İşte şiir ve resim, işte edebiyat ve kadın şair, şiir ve kadın şair gibi. Bu kadın şair kategorisini ben hiçbir zaman anlamamışımdır. Yani kişi olarak bakmışımdır meseleye.
Kadın bulmuşken sorayım dedim.
Evet. Hani şairdir ya da değildir. Hani bende böyle bir kategori var.
İnsan
ama
olarak baktım.
Tabii ki. Tabii. Yani şiirde başarılı bir kişi ya da başarısız bir kişi, böyle bir ayrım evet. olması lazım. Ama edebiyat ortamında fiili olarak böyle bir ayrımın varlığının da farkındayız. Evet. Veya bunun göstergeleri muhakkak ki vardır.
Elbette bu sadece edebiyat ortamında değil. Bütün
alanlarda. Aynen. Doğru. Katılıyorum. Size şöyle bir soru sormak istiyorum Hayriye Hanım. Mesela kadın şair bağlamında Gülten Akın'la karşılaştırıyorum sizi. Onun başaramadığı şeyi sizin başardığınızı düşünüyorum. Onun başaramadığı şey ne? Mesela Gülten Akın'ın 54'te Sezai Karakoç'un çıkardığı Şiir Sanatı dergisinde şiiri var. Yani ikinci yeninin başlangıç noktasında yer alıyor ama bence akıma giremiyor. Veya akımın etkili unsurlarından birine dönüşemiyor. Siz ise 90 kuşağı dediğimizde veya bizim kuşak dediğimizde, günümüz Türk şiiri dediğimizde ve bir masaya oturduğumuzda eşit unsurlardan birisiniz. Ama muhakkak şiir hayatınız, yazı hayatınız boyunca bu kadın şair meselesi bir şekilde önünüze gelmiştir. Veya siz erkek olsaydım işte şunu yaşamazdım gibi olaylar yaşamışsınızdır, düşünmüşsünüzdür. Bizzat kişi olarak bu meselede neler söylersiniz, ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten de böyle kaba, hani şiirin veya sanatın konusu olamayacak bir ayrımcılık yaşadınız mı?
Teşekkür ederim önce. Çok güzel bir değerlendirme oldu. Evet. Karşılaştırmalar falan o açıdan çok beğendim.
Hayır, çok fakat özür dilerim. Ben gerçekten böyle düşünüyorum.
Tabii yani.
Mesela Gülten Akın, evet. Sezai Karakoç'la, Cemal Süreyya'yla 54'te şiir sanatında şiir yayınlıyor. Karakoç'un ve Cemal Süreyya'nın arkadaş çevresi içerisinde, şiir eleştiri faaliyetinin içerisinde ama kısa veya süreç içerisinde eleniyor. Ama siz süreç içerisinde tam tersine adım adım hani yükseğe çıkıyorsunuz. Bu masada sen hangi haklara sahipsen ben de o haklara sahibim diyorsunuz.
Tabii şimdi şu açıdan hakkını yemek de istemem Gülten Akın'ın. Onunla beraber elenen birçok erkek şairle birlikte elenmiştir. Muhakkak. Yani o tek örnekmiş gibi de
i̇şte
görmeyelim.
Kadın erkek ayrımı ama yaparak kadın konuşmanın erkek deyince, böyle sakıncaları var.
Şöyle bir şey var. Kadınlık her yerde aslında istisna olan bir durum. Yani bir savaşa da kadın asker gitmiyor ama tek istisna olarak biri gidip çok başarılı olabiliyor. Bu istisna olma durumuyla ilgili kadının. Burada erkeklerin hakkını da yemeden konuşmak gerekiyor. Şimdi kadın ve erkek konusu değil. Ben doğrudan herhangi bir erkeğin kötülüğüne uğramadım. Doğrudan. Ama toplumun bir kötülüğü vardı. Bununla hep mücadele ettim. Halen her söyleşide, her konuşmada belki de izah etmek gereken şeyler yaşıyoruz bu anlamda. Yani kadın olmak avantaja da dönüştürülebiliyor bazen. Bunu yapan insanlar da var bu çevre içerisinde. Fakat ilk başta özellikle çok zorlandığımı söylemeliyim. Yani her zaman şu soruldu. Kadın şair, başarılı kadın şair yok. Yani sizden önceki örneklerin olmuyor olması, sizden önceki örneklerin hep mücadele vermiş ve yarım bırakmış olması bir kötü örnek olarak önümde durdu. Ve hatta şunu yaşamak en kötüydü. Herhangi bir erkeğin de yapabileceği bir kusuru işlediğinde bunun kadınlığa atfedilmesi kötüydü. Ben bundan hiç hoşlanmadım. Bu anlamda cinsiyetsiz, acaba adım Hayriye değil de işte Haydar olsaydı ne olacaktı? Yani bunu düşünerek bakmak gerektiğini düşündüm. Bazen hatta böyle erkek müstahil şeyler yaparak denemek gerekiyor ortamı. Şunu dediğim gibi erkek de aslında bu ayrıcalık uğruyor, haksızlıklara uğruyor. Yani birey ve toplum açısından düşünmek gerekiyor. Cinsiyet açısından değil de şimdi güçlü ve güçsüz ayrımı yapmak gerekiyor temelde. Eğer güçsüzseniz, erkek de olsanız, kadın da olsanız toplumda haksızlığa uğruyorsunuz. Ama temelde Türkiye toplumu maalesef maço bir toplum. Yani bu maçolukta bütün mesleklere, akademide, her yere yansıyor ve eline fırsat geçen ve konumu olan bir insan, kadın da olsa erkek de olsa, kendisinden aşağıda olanı ezmekle ilgili tereddüt etmeyebiliyor. Evet. Hani bunu herkese yayarak söylemeyelim tabii. Dolayısıyla kadınlık burada bir dezavantaja dönüşebiliyor. Hı-hı. Ama bunları aşmak için de işte mücadele vermek gerekiyor. İşte ben bunu yaptım.
Bunu yaptınız ve tabii yapmış olduğunuz birçok yazılar var değil mi? Eleştiri yazılarını dediniz. Eleştiri yazılarınızda belki de bunlardan sıklıkla söz etmiş olabilirsiniz. Çok sesli şiir poetikası. Biraz bundan bahsedelim mi?
Ben
eleştiriyi de ekleyelim.
Eleştiriyi
çok sesli
ekleyelim.
Şiir.
Evet.
Şimdi tabii poetikasını... poetikayla eleştiriyi bir ayırayım önce
evet.
O zaman.
Evet.
Ben laf alıp götürüyor muyum acaba?
Yok hayır lütfen. Şeydim. Siz konuşacaksınız.
Tamam. Evet. Şimdi poetik olan şiirde kuramsal olan şey şudur. Mümkün olanı araştırırsınız. Mümkün olan şey iyi nasıl olabilirin üzerinde düşünmeye başladığınız zaman poetika gelişir. Mevcut olan herhangi bir şeyi önünüze koyup da bu nasıl iyi olmuş diye düşündüğünüzde de eleştiri gelişir. Ben bu anlamda çalışmalarımı ikiye ayırdım önce. Mümkün olan şey nasıl olabilirdi? İyi olan bir şey nasıl mümkün diye araştırma yapmaya başladığımda o arada da şöyle şeyler oldu. İşte kitaplarım çıkmaya başladı ve beni eleştirmeye başladılar. Bir tanesi bu beyefendidir. Benimle ilgili yazdığı ilk yazılardan birisinin adı Kayıp Kişiydi. Ben bu eleştirileri düşünerek önce başladım. Yani niçin Osman Özbahçe bana beni düşünürken kayıp kişi diye bir ifade kullanıyor? İşte niye başka bir şahıs benimle ilgili yazarken şu eleştiriye yöneliyor. Özellikle niye orayı?
Ama.
Çok iyi tabii ki.
Eleştiri
oradan
her zaman için
zaten
çok
oradan yani. Yola çıkarak poetikamı geliştirdim ve evet. Buradan mümkün olan şeyi araştırırken çok sesli şiir poetikasına ulaştım. Bunlar bir seri şeklinde yazılar şeklinde dergilerde yayımlandı. Daha sonra bir kitapta topladım. Bunun özü nedir diye konuşacak mıyız? Oralara
aslında
girelim mi?
Aslında eleştiriyle teoriyi birbirinden ayırmak lazım. Net bir şekilde birbirinden ayırmak lazım. Teori daha ziyade bir model kurmaya dönük
evet.
Bir işleyiş. Eleştiri ise hani işte artısını eksisini ortaya koyma veya belli bir doğrultuda edebiyat eserini eleştirme anlamında bir şey. Bizim kuşağın yazılarında bence iki yönde var. Hani teori yönü de var.
Evet.
Model kurmayı amaçlayan bir doğrultu da var. Somut bildiğimiz anlamda eleştiri de var. Çok sesli şiir poetikası teori kurmaya dönük
evet.
Bir işleyiş. Mesela sizin bu poetikayı ortaya attığınız dönemde başka poetikalar da ortaya atıldı. Mesela ana hatlarıyla bize yani çok sesli şiirle şunu amaçladım gibi bir şey söyleseniz neler söyleyebilirsiniz?
Şimdi tabii söylediklerin çok doğru. Oradan yola çıkarak şunu da eklemem lazım. Haksızlık etmek istemem. Benim içinde bulunduğumuz dönem bizden önce devraldığımız o miras değerlendirme dönemiydi ve yazı yazmaya biz mecburduk. Biraz da kendi göbeğimizi evet. Kesmek zorundaydık. Kendi şiirimizin ne olduğunu anlatmak zorunda kaldık. Çünkü hep farklı bizden önceki çizgilerin hepsinden ayrışan bir şey evet. Yapmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla anlatmak gerekiyordu. Ve burada da yapılan işi niçin böyle, burada niçin bir güzel var. Bunun üzerinde durmak istedik. Bunu yapmaya çalışırken eleştiri ve teori doğdu. Ben çok sesli şiiri adını koymadan önce zaten uzun şiirler yazıyordum. Epizodik şiirler yazıyordum. Bir şiirin içerisinde birden fazla bilinci konuşturan, dramatik farklılıklar oluşturan ve bu herkesi konuştururken o kişilerin hepsinin iç sesi üzerinde asıl iç sesini dinleyen temelde aslında bu demek. İç sesi dinliyoruz biz. O ses bize ne söylüyor? Toplumsal olanı, kamusal alanda olanı değil, uzlaşmaya dönük olanı değil, konformist olanı değil, tamamen farklı bile olsa, ayrıksı bile olsa, karanlık bile olsa o dünyaları açığa çıkarma işiyle ilgilendim.
Bir araştırma metodu gibi.
Bir İnsan tür araştırma radar gibi bir
evet,
tür.
Araştırma...
Etkilendiğiniz şair var mıydı?
Tabii şimdi şey... Yani
Osman'ız başlamış olay kopuyormuş.
Biz tabii beraber içindeydik her şeyin. Belki o yüzden birbirimizden olumsuz ya da olumlu etkilerimiz oldu. Daha da çok olumlu şeyler, olumlu etkiler taşıdık. Geriye dönüp şöyle bir baktığım zaman bizden önceki kuşakları ben ikinci yeniye çarptım önce. Yani evet. İkinci yeniyle aramızda neredeyse hiç bir
kopukluk
olmamış
aslında.
Gibi. Yani neredeyse onlardan sonra biz doğmuşuz gibi evet. Hissediyorum ben. O tür bir bağlantı var. O arada da birçok değerli
kimler,
şair tabii ki var.
Kimlerden etkilendiniz?
Ben o ikinci yeni içerisinde en sevdiğim şair Ece Ayhan ve Turgut Uyar'dır. Ben Sezai Karakoç'u da çok severim tabii. Osman Özbahçe'nin yanında şimdi onu da anayım ki. yani şiir açısından Karakoç'u ben düz yazı açısından çok değerli buluyorum. Ortaya koymaya çalıştığı, Sezai Bey'in ortaya koymaya çalıştığı teori çok kıymetli. Fakat şiir açısından, Ece Ayhan'da dil açısından çok ciddi yenilikler. Turgut Uyar'da da o kendimde bulduğum karanlık tarafı buluyorum. Evet, böyle evet. Bir bağlantı var aramızda. O anlamda etki, mesela aynı şekilde İlhan Berk'ten, Ülkü Tamer'den o derece etkilenmedim.
Son iki dakikamız var. Hemen
şöyle,
hatırlatalım.
Soruyla kapatalım. Hayriye Ünal uzun zamandır Hece Dergisi'nde şiir editörü, fiili olarak Hece Dergisi'nin içerisinde yayın kurulu üyesi. Galiba Hece yayınlarıyla da ilgileniyorsunuz. Hece Dergisi'nde son zamanlarda mesela sayıları 15-20 ile ifade edebileceğimiz genç arkadaşlarda da bir kümelenme var. Sizin öğretmenlik diyelim tırnak içerisinde böyle bir rolünüz de var orada. Bize bu oluşumdan kısaca bahsedebilir
belki
misiniz?
Belki bir iki cümleyle.
Bir iki cümleyle.
Zaman hızla akmış geçmiş. Dergicilik benim bu şiirin uzantısı olarak yaptığım bir şey değil aslında. Ama dergiciliğin içine girdikten sonra oradaki o heyecanı da yaşadım. O yaşadıktan sonra bırakılabilecek bir şey değil.
Her zaman sıcak ortamın içerisinde
sıcak
oluyorsunuz.
Sıcak ortamın içinde olmak ve tabii ki gençler her zaman umut içerirler.
O arkadaşlardan yani, ilk kitaplarını çıkaranlar oldu mu mesela Hece tabii, yayınlarından başka yayınlardan?
Şu an 5-6 kitap çıkardık ilk kitabı olan ve bundan sonra da bu yıl mesela 3 kitap çıkacak. İlk kitabını bizim çıkarttığımız ve arkasında da durabileceğim şairleri kesinlikle ilk kitabını
tabii
çıkarıyorum.
Tabii doğrudan Türk şiirine bir katkı.
Bir katkı olarak devam edecek olan.
Size hem şiir hayatınızda hem Hece Dergisi'nde başarılar diliyoruz.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Eğitimlik hayatınızda evet. Da çünkü öyle bir
tabii ki bir rehberlik rolü var Hayriye Hanım'ın Hece evet. Dergisi'nde. Gerçekten programımıza katıldığınız için, bu güzel söyleşi için.
Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.
Kolay gelsin diyelim. Sağ olunuz. Edebiyat dünyamızdan bu hafta stüdyomuzda şair, eleştirmen Hayriye Ünal bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şair, yazar Osman Özbahçı size de teşekkür ederiz.
Ben teşekkür geldiğiniz
ederim. İçin. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Burak Hararoğlu iletti. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya görüşebilmek umuduyla diyoruz. Hoşçakalın. Edebiyat dünyamızdan.